Ayırım 27, sayfa 203. Billy Halleck, Cinelli'ye her şeyi anlattı. Bitirdiğinde tabloda 4 tane izmariti birikmişti. Cinelli, hipnotize edilmiş gibi sabit gözlerle bakmaktaydı karşısındakine. Sessizlik uzadıkça huzursuzlaşmasına karşın bunu nasıl bozabileceğini de bilemedi Billy. Sanki belleği artık bütün sözleri yitirmiş, tüketmişti. Cinelli nihayet, "Demek sana bunları o yaptı," dedi. Eliyle karşısındakine işaret ederek "Bunu," diye yineledi. "Evet, inanmanı beklemiyorum ama bunu o yaptı." "Dalgınca inanıyorum," dedi Cinelli. "Öyle mi? Sadece para ve silaha inanan adama ne oldu böyle?" Cinelli gülerek "Bunu beni geçen sefer aradığında söylemiştim değil mi?" diye sordu. "Evet," gülmeyi keserek ciddileşti. "William, inandığım başka bir şey daha var. Gördüğüm şeylere inanırım. Bu nedenle oldukça zengin yaşayan biriyim. İnsanların çoğu gördüklerine inanmazlar." "Öyle mi?" "Evet, gördükleri inançlarıyla çatışırsa kesinlikle inanmazlar. Geçen gün sürekli gittiğim eczanede ne gördüm biliyor musun?" "Geçtiğimiz hafta gördüm onu." "Neyi?" "Tansiyon ölçme aygıtını. Eczaneye koymuşlar." "Yani bazı alışveriş merkezlerinde de var ama eczanedeki parasız. Kolunu bir delikten sokup düğmeye basıyorsun. Delik daralıyor. Sen aygıtın önünde oturup bir süre beklerken sonuç kocaman kırmızı rakamlarla tepede yazıyor. Ondan sonra da düşük, normal, yüksek diye rakamların anlamını açıklayan karta bakıyorsun. Aygıtı gözünün önüne getirebildin mi?" Billy başıyla onayladı. "Tamam, eczacının annemin ülser ilacını getirmesini beklerken içeri biri girdi. Herif en azından 130 kiloydu. Kıçı da çarşafın altında dövüşen köpekleri andırıyordu. Burnu, yanakları, alkolün oluşturduğu yol haritası. Cebinde bir paket Marlboro. Aygıtı fark ettiğinde elindeki Dr. Scholl nasır bantlarını kasaya götürmekteydi. Hemen aygıta yürüyüp kolunu deliğe soktu. Tansiyonu 22'ye 31 çıktı. Tıp dünyasının inceliklerinden anlamam. Ama bu denli yüksek tansiyonun büyük tehlike sınıfına da girdiğini bilirim. Yani kulağına dolu bir tabanca namlusu sokup da gezmek gibi bir şey. Haksız mıyım?" "Doğru. Gerzek ne yaptı biliyor musun? Bana dönüp bu dijital elektronik aygıtların hepsi boktan," diyerek nasır bantlarının parasını ödedi ve çıktı gitti. Hikayenin özünü çaktın mı? Bazıları, daha doğrusu çokları, keyifleriyle, yeme içme ve inançlarıyla çatışan şeyleri gördüklerinde inanmazlar. Ben Tanrı'ya inanmam. Eğer görseydim inanırdım. Sevgili İsa harika, harika bir görüntüydü," diyerek de ortada gezmezdim. "Gördüğüne inanmayan kimse gerzeğin tekidir. Beni bu tanımlamanın dışında tutabilirsin." Billy bir süre onu süzdükten sonra kahkaha atmaya başladı. Biraz sonra Cinelli de ona katıldı. "Gene de gülerken eski William gibi çıkıyor sesin. Şimdi bu bunağı ne yapacağız?" "Bilemiyorum," diye cevapladı Billy. "Ama bir şeyler yapmam gerektiği kesin." Güldü. "Ben de onu büyüledim." "Evet, söyledin. Kentli beyaz züppenin büyüsü. Kentli beyaz züppelerin son birkaç yüzyıldır yaptıklarına bakılırsa oldukça zor bir iş seçmişsin." Bir sigara daha yakarak dumanlar arasından çok doğal bir şekilde "Biliyorsun, onu vurabilirim de," diye ekledi. "Yok, bu bir işe ya," derken birden sustu. Cinelli'nin Lemke'nin üstüne yürüyerek yumruk vurması canlanmıştı hayalinde. Ama aslında onun çok daha etkili bir sondan bahsettiği çaktı beyninde. "Olmaz, bunu yapamazsın," diyerek bitirdi cümlesini. Cinelli bu sözü de ya gerçekten anlamadı ya da öyle görünmeyi yeğledi. "Tabii ki yapabilirim. Başkasına da yaptıracak kadar güveneceğim kesin. Ayrıca bunu bir iş değil, zevk için yapacağım. Hayır, onu veya bir başkasını öldürmeni istemiyorum. Demin de bunu söylemek istemiştim." "Niye olmasın?" Sesi hala ikna ediciydi. Sürekli bir o yana bir bu yana bakan delice parlak gözler Billy'nin dikkatini çekti. "Cinayete suç ortağı olmaktan mı çekiniyorsun? Cinayet değil ki, kendine savunma olacak bu. Çünkü o seni öldürüyor William. Bir hafta daha böyle giderse millet kenara çekilmeni istemeden reklam panolarını okuyabilecek bir iki hafta da geçeceksin. Umarım korkusuyla rüzgarlı havada sokağa çıkmayacaksın. Senin doktor arkadaşın işin o denli uzamayacağını, yakında kalpten gideceğimi söyledi. Galiba her yanım gibi kalbim de zayıflamakta." Yutkundu. "Doğrusu bu hiç aklıma gelmemişti. Gördün mü bak, seni öldürüyor işte. Ama aldırma. İstemiyorsan öldürmem onu. Zaten iyi bir fikir değil onu öldürmek. Belki zayıflamanı durdurmaya bile yaramaz." Billy başını salladı. Onun da aklına gelmişti bu. Büyüyü boz demişti Lemke'ye. Kentte beyaz adam bile anlamıştı neyin yapılması gerektiğini. Lemke ölse bile büyüsü lanetli kendiliğinden sürebilirdi. Bütün mesele de diye başını salladı, düşünceli bir şekilde. Ölüyü diriltemezsin. Evet, Cinelli sigarasını söndürerek ayağa kalktı. Bunun üstünde düşünmeliyim, William. Bir yığın düşünmem gereken şey var. Öncelikle de kafamı sakinleştirmeliyim, anlarsın. Böylesine boktan bir mesele üstünde düşünürken insanın kafası bozuksa aklına iyi fikirler gelmez. Ve de sana her bakışımda ahbap o moruğun ciğerini söküp burnunun olması gereken deliğe sokmak istiyorum. Billy ayağa kalkarken neredeyse düşecekti. Cinelli fırlayıp tuttu onu. Bunun üstüne Billy iki koluyla sarıldı ona. Daha önce yetişkin bir erkeğe sarıldığını hiç anımsamıyordu. Geldiğin ve bana inandığın için çok teşekkür ederim. Cinelli ondan ayrılarak sen iyi bir dostsun dedi. Sana değer. Kötü bir durumdasın ama. Belki de bundan kurtarabiliriz. Ne olursa olsun bu moruğu yola getireceğiz. Şimdi çıkıp kafamı toplamak için birkaç saat dolaşacağım. Biraz düşüneceğim. Ayrıca kente de birkaç telefon etmem gerek. Ne konuda? Bunu sonra söylerim. Önce biraz düşüneyim. Sen iyisin ya. Evet. Uzan yat biraz. Yüzünde renk kalmadı. Olur. Uykusu gelmişti zaten. Kendisini de bitkin hissetmekteydi. Seni vuran kız dedi Cinelli. Güzel miydi? Hem de çok güzeldi. Ya, o çılgınca parlaklık yeniden yerleşmişti gözlerine. Bunu görmek Billy'yi endişelendirdi. Uzan Billy, kestir biraz. Ben sonra uğrarım. Anahtarını alayım mı? Tabii. Cinelli gittikten sonra Billy uzanarak yaralı elini dikkatle yanına yerleştirdi. Uyurken yana dönüp elini acıdan uyanacağından emindi. Belki de benimle dalga geçiyor diye düşündü. Hay diye telefon açmıştır bile belki de. Uyandığımda elleri kelebek ağları dolu bir yığın adam ayak ucumda olacak. Sonra da uyuyakaldı. Nasılsa elini de acıtmadı uyurken. Kötü rüyalar da görmedi bu kez. Ellerinde kelebek ağları taşıyan adamlar odasında yoktu uyandığında. Öte taraftaki iskemlede yalnızca Cinelli oturmaktaydı. Elinde Bu Vahşi Huşu adlı romanı okurken bir yandan da birasını yudumluyordu. Dışarısı kararmıştı. Televizyonun üstündeki buz kutusunda 4 tane daha bira vardı. Billy bunları görünce dudaklarını yaladı. Bir tane de bana var mı? Cinelli başını kitabından kaldırarak Rip Van Winkle hayata döndü dedi. Tabii var. Dur ben sana açayım. Billy onun getirdiği biranın yarısını soluk almadan içti. Bira soğuk ve nefisti. Empirinleri odada bulunan bir kül tablasına boşaltmıştı. Otel odalarında ayna kadar çok tablo bulunmaz. Ama buradakiler yeterli diye düşünmüştü bunu yaparken. Tablodan bir hap alarak bunu birayla yuttu. Cinelli elin nasıl diye sordu. Daha iyi. Bir bakıma yalandı bu. Çünkü eli hala çok ağrımaktaydı. Cinelli'nin varlığı empirin ve hatta Şivaz'dan aldığı sıkı yudumdan daha çok ağrı kesiciydi. İnsan yalnızken acıları daha çok hissederdi sadece. Bu düşünce aklına Heidi'yi getirdi. Aslında şu anda yanında bulunması gereken bu kabadayı değil, kendi karısıydı. Ama Heidi bütün bu olanların inatla görmezden gelerek Fairview'daki evinde oturmaktaydı. Bunları akıl hastanesine devretmek kendi suçluluk sınırlarını da arıştırmaya zorlayacağından yanaşmıyordu bu tür işe. Billy sıkılarak içerlediğini hissetti. Ne demişti Cinelli? Bir insanın gördüğüne inanmaması gerzekliğin ta kendisidir. Bu histen kurtulmaya çalıştı. Ne de olsa Heidi halen karısıydı. O da neyin doğru olduğuna karar vermiş ve bu yolda gitmiyor muydu ki? İçerleme hissi uzaklaştı ama çok da uzağa gitmedi. Billy yerdeki çantayı ima ederek içinde ne var diye sordu. Ciciler. Cinelli elindeki kitaba bir kez daha baktıktan sonra çöpe fırlattı. Elektrolüks gibi emici. Bir tane Louis L'Amour bulamadım ki. Ne tür ciciler? Sonrası için. Gidip de çingene dostlarını ziyaret edeceğim zaman için. Billy saçmalama dedi sertçe. Sonunda bana mı benzemek istiyorsun? Ya da bir şemsiye sapına mı? Yavaş ol, yavaş ol diye konuştu Cinelli. Sesi sakinleştirmekten çok dalga geçer gibiydi. Ama gözlerindeki o çılgın parlaklık hala yerli yerindeydi. Billy bir an gerçekten Tadus Lemke'yi lanetlemiş olduğunu fark etti. Büyüsü de o anda ucuz motel iskemlesinde kurulmuş bira içmekte olan bu adamdı. Ayrıca bir başka şey de kafasına dank etti. Taduzlemke büyüyü çözmesini bilebilirdi ama kentli beyaz adamın büyü çözme, lanet kaldırma işlerinden hiç mi hiç haberi yoktu. Cinelli belki de yıllardan beri ilk kez bu denli eğlenmekteydi. İstirahatten çıkıp oyuna katılan bir bowlingçi hali vardı üstünde. Konuşmaları bile gereksizdi. Dosttular ikisi de. Cinelli kendisini Billy veya Billy William diye çağıran gerçek anlamda olmasa da zarif bir kimseydi. Ayrıca zincirini koparmış çok büyük ve yetenekli bir av köpeği gibiydi de. Bana yavaş ol diyeceğini planını anlat. Cinelli kimsenin canı yanmayacak dedi. Sadece bunu bil. William, galiba artık yerine getiremeyeceğim bir takım prensiplerim var ama küskün taraf olarak senin benim oraya gitmemi istediğini biliyorum. Ama kimsenin canı yanmayacak, tamam mı? Tamam, az da olsa rahatlamıştı bile. Ama eğer fikrin değiştirdiyse, değiştirmedim. Değiştirebilirsin. Çantada ne var? Cinelli yiyecek diyerek çantadan bir biftek çıkarttı. Samson etiketli, şeffaf kağıda sarılmış, nefis bir dilim et. Harika görünüyor değil mi? Onlar için aldım. Ne işe yarayacak? Dur da sırayla anlatayım diye başladı. Buradan çıkıp kente yürüdüm. Amma da matrak ha. Kaldırımda adım atmak bile zor. Bir yığın Ferrari gözlüklü, göğsü timsahlı tişört giymiş insanlar. Sanki hepsi de dişlerini, burunlarını aynı doktora yaptırmış. Biliyorum. Bak bunu dinle William. Biri kız diğeri olan iki tip gördüm. Herifin eli kızın arka cebimdeydi. Yani anlatabiliyor muyum? Herifçi oğlu milletin içinde kızın kıçını tutmuş yürüyordu. Ulan eğer benim kızım olsaydı o, herifin tuttuğu yerin üstünde tam 12 gün oturamazdı. Aklımı orada toplayacağımı anlayarak vazgeçtim. Bir telefon kulübesine girip birkaç görüşme yaptım. Ha, az kaldı unutuyordum. Kulübe bir eczanenin önündeydi. Oradan sana bunları aldım diyerek bir ilaç şişesini Billy'ye fırlattı. Billy sağlam eliyle havada yakaladı potasyum hapı şişesini. Sağ ol Richard diyen sesi biraz titrek çıkmıştı. Boş ver, yut bir tane. Her şeyin üstünde bir de boktan bir kalp krizi geçirmeni istemem. Billy birasıyla bir hap aldı. Başı hafiften ağrımaya başlamıştı. Bazı kimselere havayı koklasınlar diye sağa sola saldım ve limana indim diye toparladı. Oradaki teknelere baktım bir süre. William, orada 20, 30, belki de 40 milyon dolarlık bir sürü tekne var. Tek direkli, çift direkli bir yığın yat. Tekneden çok anlamam ama seyretmesi çok zevkliydi. Bir an aklına bir şey gelerek durakladı. Bu Ferrari gözlüklü, timsahlı gömlekli tiplerden bazılarının bu teknelerle uyuşturucu ticareti yapmalarını düşünebiliyor musun? Aslında bakarsan, evvelki kış Times'ta çevre adalarından birinden gelen bir istakoz avcısının sonradan marijuana dolu olduğu anlaşılan 20 balyayı aşağıdaki dokların orada bulduğunu okumuştum. Tamam, buydu aklıma gelen de. Bütün bu havalide uyuşturucu kokusu hakim. Cici tekneleriyle yelken açıp bu tür işleri bilenine bırakmaları gerekirdi. Yani bazen işleri bozduklarından doklarda esrar balyaları yerine insan cesedi çıkıyor demek. Çok yazık. Birasından bir yudum alan bile öksürmeye başladı. Ama her yerde böyle tipler var. Biraz yürüyüp kafamı toparladım ve tekneleri seyrettim. Ondan sonra da ne yapacağımı, en azından nereden başlayabileceğimi, sonra da nasıl sürdüreceğimi hesapladım. Bütün bu ayrıntıları hesapladım ama onlar da nasılsa yerlerini bulurlar. Oradan tekrar dönüp yeniden birkaç telefon konuşması yaptım. Hakkında şu ana kadar bir tutuklama emri çıkmamış. Ama karın ve şu senin kokacı doktorunun bir takım kağıtlar imzaladığı bir gerçek. Şuraya yazdım diyerek cebinden bir kağıt parçası çıkarttı. Gıyabında karar doğru mu? Billy Halleck'in açılan ağzından yaralanmış gibi bir inilti yükseldi. Bir an için kas katı olan öfke içinde yayılmaya başladı. Olabileceğini düşünmüştü, evet. Hostunun bunu önerebileceğini düşünmüştü. Heidi'nin bunu onaylayabileceğini bile düşünmüştü. Ama kendi karısının kalkıp da mahkemeye gitmesi, delirdiğini kanıtlayarak altına imzaladığı bir res gestae edinmesi, işte bu bambaşka bir şeydi. Şu ödlek orospu diye mırıldandığında cümlesi kızıl bir ıstırapla lekelendi. Düşünmeden ellerini yumruk yapmıştı. Acıyla avucuna baktığında kırmızı kan çiçeklerinin yayılmaya başladığını gördü. Heidi için böyle düşünmene inanamıyorum diye yükseldi beynindeki bir ses. Kafam karışık da ondan diye cevapladı kendisi. Ardından dünya karardı birden. Ayırım sonu, sayfa 211. bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Rip Van Winkle, RIP VAN VINKLE. Elektrolüks, ELECTROLUX. Louis, LOUIS. L'amour, LAMOUR. Mariana, MARIJANA. Resquestea, RESGESTEA.